Şizofren, John Katzenbach, 38. ayrım. Quintilil durup bu yanıtı değerlendirdi. Bana iletirsin değil mi Francis? Ney doktor? Savcı kesin bir karara varırsa. Bilemiyorum ki. Söylemen en azından benim için gerçekliği çok daha sıkı bir şekilde kavradığını gösteren bir işaret olur. Bu hususta kendini ifade edebilmen hayli ilerleme kaydettiğini gösterir. O ilerlemenin de seni nerelere götüreceğini kim bilir Francis? Gerçekliği yeniden eline almak, birleşme yolunda önemli bir adımdır. Önemli bir yolda atılacak önemli bir adım. Bu yolda pek çok değişikliğe çıkar. Örneğin ailenin seni ziyaret etmesine, belki hafta sonu evci çıkmaya, hatta belki daha büyük özgürlüklere, çok büyük fırsatlar sunan bir yol Francis. Doktor sessiz kalan Francis'e doğru eğildi. Bilmem anlatabildim mi dedi. Francis başıyla onayladı. Güzel. O zaman bu meseleyi önümüzdeki birkaç gün içinde yeniden konuşuruz Francis. Elbette bana önemli bir şey söylemen gerektiğini düşündüğün her zaman gelip fark ettiğin ya da gözlemlediğin şeyleri iletebilirsin. Kapım sana hep açıktır. Senin için daima zaman yaratabilirim. İstediğin zaman gel. Anlaşıldı mı? Anladım sanırım. Gösterdiğin ilerlemeden memnunum Francis. Bu konuşmayı yaptığımıza da memnunum. Francis yine sessiz kaldı. Doktor kapıyı gösterdi. Sanırım şimdilik işimiz bitti. Epey önemli bir ziyaretçinin gelişine hazırlanmam gerek. Kendin çıkabilirsin. Sekreterim seni Amherst'e geri götürecek, birini ayarlayacak. Francis sandalyeyi iterek kalktı. Kapıya doğru çekingen adımlarla ilerlerken Doktor Guptil'in sesini duyunca durdu. Ah Francis, az daha unutuyordum. Çıkmadan önce bugün günlerden ne olduğunu söyleyebilir misin? Cuma. Peki tarih? Mayıs'ın 5'i. Mükemmel. Peki saygıdeğer devlet başkanımızın soyadı ne? Carter. Aferin Francis. Kısa süre sonra yeniden konuşma fırsatı yakalayacağımızı umuyorum. Bu sözlerle birlikte Francis kapıyı açıp çıktı. Başını çevirip doktorun arkasından kendisini izleyip izlemediğine bakmaya cesaret edemedi. Fakat Guptil'in bakışlarının sırtını, hatta ensesiyle kafatasının boynuyla birleştiği yeri oymakta olduğunu hissedebiliyordu. Kafasının derinliklerinden "çık artık" diye emir geldi. Francis bu emri büyük bir hevesle yerine getirdi. Lucy'nin karşısında oturmakta olan adam ince, ufak tefek biriydi. Vücut yapısı profesyonel jokeyi andırıyordu. Omuzlarını kamburlaştırdığı yöne doğru çarpılmış gülümsemesi adama yamuk bir görünüş veriyordu. Taraz taraz olmuş yağlı saçları, karmakarışık bir yığın halinde yüzünü ve huzursuz edici bir kuvvetle parlayan gözlerini çevreliyordu. Aldığı her üç nefesten birini astımlı bir hırıltıyla veriyordu. Ama bir sigarayı söndürmeden yenisini yakıp yüzünün etrafında daimi bir duman bulutu oluşturmaktan geri kalmıyordu. Gibbons bir iki kere öksürdü, koca karada ofisin ne yakın ne uzak bir köşesine kaçtı. Lucy, koca karanın nerede durması gerektiğini içgüdüsel olarak bildiğini, her hasta ile arasında bırakması gereken mesafeyi otomatik olarak doğru ayarladığını düşündü. Önündeki dosyaya baktı, Bay Harris dedi. Bana bu kişilerden herhangi birini tanıyıp tanımadığınızı söyleyebilecek misiniz acaba? Bu esnada suç mahalli fotoğraflarını masanın üstünden adama itti. Harris fotoğrafları birer birer dikkatle aldı ve hepsini tek tek, hatta fazla uzun süre inceledi. Sonra başını iki yana salladı. Öldürülmüş insanlar dedi. İlk kelimenin üstünde belli belirsiz bir vurgu vardı. Galiba öldürülüp ormana atılmışlar. Bana gelmez. Onu sormadım. Hayır, onları tanımıyorum. Çarpık sırıtışı biraz daha yayıldı. Cinayetleri ben işlemiş olsam itiraf etmemi bekliyordunuz? Lucy bunu duymazdan geldi. Geçmişinizde şiddet göstermişsiniz dedi. Bar kavgasıyla cinayet aynı şey değildir. Lucy ona dikkatle baktı. Alkollü araba kullanmakta ya da benimle abuk subuk konuşan herifin tekini pataklamakta. Lucy yavaş yavaş, üçüncü resme dikkatle bakın dedi. Fotoğrafın en altına işlenmiş tarihi görebiliyor musunuz? Evet. O tarihte nerede olduğunuzu söyler misiniz? Buradaydım. Hayır değildiniz. Lütfen bana yalan söylemeyin. Paris denen adam sağa sola kımıldadı. O zaman bana giydirmeyi pek sevdikleri o yalan yanlış hükümler yüzünden Walpole'da yatıyordum. Hayır yatmıyordunuz. Tekrarlıyorum. Bana yalan söylemeyin. Paris yine kımıldandı. Burun taraflarındaydım. Çatı inşaatı yapan bir müteahhitin yanında iş bulmuştum, çalışıyordum. Lucy dosyaya baktı. Ne acayip zamanlarmış ama. Bir yerlerde dam tepelerindeymişsiniz. Sesler duyduğunuzu iddia ediyormuşsunuz. Aynı zamanda mesai bittikten sonra sizin çalıştığınız evlerden bir şeyler çalınıp duruyormuş. Kimse şikayetçi olmadı. Çünkü kendinizi buraya yollattınız. Paris yine sırıttı. Düzensiz dişleri göründü. Kaypak, berbat bir herif diye düşündü Lucy. Ama peşinde olduğu adam bu değildi. Evans'ın yanında huzursuzlanmakta olduğunu hissedebiliyordu. Ağır ağır, yani dedi, bu olayların hiçbiriyle ilginiz olmadı mı? Aynen öyle dedi Harris. Artık gidebilir miyim? Evet dedi Lucy. Tam Harris kalkarken, tabii başka bir hastanın bize, neden bu cinayetleri işlediğinizi söyleyerek övündüğünüzü anlattığınızı açıkladıktan sonra. Harris sesini derhal bir oktav tizleştirerek, ne dedi, kim ne yapmışım demiş. Dediğimizi duydunuz. Williamson, doğru biliyorum değil mi? Williamson yatakhanesinde neden öyle övündüğünüzü açıklayın. Bana neden öyle bir şey söyleme ihtiyacı duyduğunuzu anlatın. Ben öyle bir şey demedim. Delirmişsin sen. Burası da deli hastanesi zaten dedi Lucy yavaşça. Neden öyle dediniz söyleyin. Demedim. Sana kim söyledi bunu? Bilgi kaynağımın kimliğini açıklama özgürlüğüne sahip değilim. Kim? Kaldığınız yatakhanede çevredekiler tarafından duyulan beyanatlarda bulunmuşsunuz. En hafif tabiriyle çenenizi tutamamışsınız. Neden öyle yaptığınızı açıklamanızı istiyorum. Ne zaman? Lucy gülümsedi. Yeni oldu. Bu bilgi elimize henüz geçti. Neyse, bir şey söylediğinizi yatsıyor musunuz? Evet, manyaklık bu. Neden öyle bir şeyle övüneyim? Nereye varmaya çalıştığını bilmiyorum ama daha kimseyi öldürmedim. Çok mantıksız. Sence burada her şey mantıklı mı? Biri sana yalan söylemiş küçük hanım. Biri başımı belaya sokmak istiyor. Lucy ağır ağır başını salladı. Bunu göz önüne alacağım dedi. Pekala çıkabilirsiniz. Ama yeniden görüşmek durumunda kalabiliriz. Harris sandalyesinden düpedüz sıçrayarak ileri doğru bir adım attı. Bunun üstüne koca kara durduğu yerde çözüldü. Ufak tefek adam bunu istemeden de olsa fark etti. Orospu çocuğu dedi. Sonra sigarasının izmaritini yere atıp çiğnedi ve çıktı. Evans'ın yüzü kıpkırmızıydı. O soruların ne kadar çok sorun çıkaracağını anlayamadınız mı diye çıkıştı dosyayı işaret ederek. Parmağını Harry'nin teşhisinin üstüne koydu. Bakın burada ne yazıyor? Ani çıkışlar, öfke kontrolünde sorun yaşıyor. Siz de öfkeden başka cevap almayacak bir sürü uçuk kaçık soru sorarak onu kışkırttınız. İddiasına varım ki Harris daha dün bitmeden tecrit hücresinin yolunu tutacak. Sakinleştirilmesiyle uğraşmak bana kalacak. Kahretsin. Yaptığınız basbayağı sorumsuzcaydı Bayan Jones. Tek gayesi koğuşlardaki hayatın düzenini bozmak olan sorular sormaya devam ederseniz konuyu Doktor Gulptil'le taşırım. Lucy Evans'a döndü, özür dilerim dedi. Düşüncesizlik ettim. Önümüzdeki görüşmelerde daha sakıngan olurum. Evans, mola vermem lazım diyerek öfkeyle ayağa kalktı, odadan hışımla çıkıp gitti. Ancak Lucy memnun olmuştu. O da kalkıp koridora çıktı. Peter orada yüzünde ufacık kaçak bir gülümsemeyle bekliyordu. Sanki içeride bulunmadığı sırada olan her şeyi anlamıştı. Lucy'nin karşısında hafifçe eğildi, göreceğini gördüğünü, duyacağını duyduğunu, Lucy'nin bu kadar kısa zamanda kurabildiği dalavereye olan hayranlığını böyle gösteriyordu. Ama bir şey söylemeye fırsat bulamadı. Çünkü tam o anda koca kara hemşire bölnesinin parmaklıklarının ardından elinde bir takım el ve ayak kelepçesiyle çıktı. Zincirlerin şangırtısı koridorda yankılanıyordu. Çevrede gezinen birçok hasta hademeyi ve elinde tuttuğu nesneyi görmüştü. Ürküp uçuşan kuşlar gibi yolundan mümkün olduğunca çabuk çekilmeye çalışıyorlardı. Ancak Peter kımıldamadan bekliyordu. Birkaç metre ötede Cleo ayağa kalktı, dev cüssesi fırtınaya tutulmuş gibi ileri geri çalkalanıyordu. Lucy koca karının Peter'a yaklaşmasını fısıldayarak özür dilemesini, kelepçeleri el bileklerine geçirerek ayak bileklerindekilerini de takmasını istedi, çenesini kapalı tuttu. Ama son kilitte kapanırken hiddetten yüzü kızarmış Cleo birdenbire ''Piçler, piçler, seni götürmelerine izin verme Peter, sana ihtiyacımız var.'' diye haykırdı. Sessizlik koridoru dövüyordu. ''Lanet olasıcalar.'' diye seslendi Cleo. ''Sana ihtiyacımız var.'' Lucy Peter'ın yüzünün gerildiğini ve sırıtkan tasasızlığının yok olduğunu gördü. Kelepçenin sınırını denermişçesine ellerini kaldırdı. Lucy Peter'ın yüzünde büyük bir azap gördüğünü sandı. Sonra Peter döndü, güvenilmez bir vahşi hayvanmışçasına aksaya aksaya koca karının kendisini koridorda yürütmesine izin verdi. 21. Peter, koca karının yanında ellerinin ve ayaklarının bağlı olmasının neden olduğu o hemen tanınan adımlarla yürüyordu. Dev hademe, eşlikçilik görevinden utanıyormuş gibi suskundu. Amherst binasının dışına çıktıklarında Peter'dan bir kere özür dilemiş, sonra susmuştu. Ama hızlı hızlı yürüyordu. Bu da Peter'ın ona yetişmek için neredeyse koşmasına neden oluyor. Takılıp düşmemek için başını aşağı eğip bakışlarını kara asfalta dikmek zorunda kalıyordu. Peter boynunda ikindi sonu güneşini hissedebiliyordu biraz. Ayrıca gün batımı günün sonunu kavrarken çizgi çizgi binaların üstüne düşen güneş ışıklarını görebilmek için başını birkaç kere kaldırmayı başarmıştı. Havada hafif bir serinlik vardı. New England baharı her zamanki gibi yazın geleceğine çok güvenmemeleri konusunda uyarıyordu herkesi. Pencere çerçevelerinin beyaz boyası yer yer parlıyor, parmaklıklı camları Peter'ın avludaki ilerleyişini izleyen düşük kapaklı gözlere benziyordu. Ellerinin etrafındaki kelepçeler bileklerini kesip acıtıyordu. Hademe kardeşlerin yanında meleği aramaya başlamak için Amherst binasından ilk gizlice çıkışında hissettiği coşkunun, hatırladığı her koku ve hisle içinde dolan heyecanın yerine hapsolma kasvetinin geldiğini hissetti. Ne görüşmesine götürüldüğünü bilmiyordu ama önemli olduğunu düşünüyordu. Hastanenin idare binasının önüne park etmiş iki Cadillac limuzini görünce bu düşüncesi daha da pekişti. Arabalar ayna gibi cilalanmıştı. Koca karaya neler oluyor diye fısıldadı. Hademe başını iki yana salladı. Bana sadece hemen kelepçeleri alıp seni buraya getirmeni söylediler. Artık ben ne biliyorsam sen de biliyorsun. Peter, yani hiçbir şey dedi. Koca adam başıyla onayladı. Koca karının arkasında merdivenleri devrile devrile tırmandı. Aceleyle Gülptil'in ofisinin bulunduğu koridora çıktılar. Bayan Dolgun sekreter masasının başında bekliyordu. Peter kadının yüzünde her zaman bulunan çatık ifadenin yerine rahatsızlığın aldığını, her zamanki gibi daracık olan bluzunu da bol bir hırkayla örtmüş olduğunu gördü. Çabuk olun dedi, bekliyorlar. Kimlerin beklediğini söylemedi. Peter önce masasının ardında oturan hap yutturanı gördü. Peter girince başhekim kalktı. Masasının önünde her zamanki gibi boş bir koltuk vardı. Odada üç kişi daha oturuyordu. Üçü de siyah takım elbise giymiş, beyaz rahip yakası takmıştı. Peter adamlardan ikisini tanımadı ama üçüncüyü her Bostonlu Katolik tanırdı. Kardinal yan tarafta duvara paralel konmuş bir kanepenin milimi milimine ortasında oturuyordu. Din adamlarından biri onun yanına ilişmişti. Elinde kahverengi deriden bir dosya, sarı kağıttan bloknot ve sinirli sinirli oynamakta olduğu büyük siyah bir kalem tutuyordu. Üçüncü din adamına Gültild'in masasının arkasında başhekimin hemen yanında kalan bir koltuk verilmişti. Önünde bir kağıt yığını vardı. ''Aa, teşekkür ederim Bay Moses.'' Peter'ın elleri ve ayaklarındaki kelepçeleri çıkarmanızı rica edebilir miyim lütfen? Hademe bunu bir iki saniyede başardı. Sonra geri çekilip başhekime baktı. Adam onu ufak bir el hareketiyle savdı. Dışarıda bizim sizi çağırmamızı bekleyin Bay Moses. Eminim bu görüşme esnasında fazladan güvenlik önlemi almamıza gerek olmayacak. Peter'a bakarak, hepimiz beyefendi insanlarız, değil mi diye ekledi. Peter buna cevap vermedi, o an kendini pek de beyefendi gibi hissetmiyordu. Koca kara tek kelime bile etmeden dönüp çıktı. Peter'ı da tek başına dikilir halde bıraktı. Gülptilil masasının önündeki koltuğu gösterdi. Böyle buyur Peter dedi. Bu beyler sana bazı sorular sormak istiyor. Peter başını salladı, koltuğa çuval gibi çökerek oturdu. Ama oturma yerinin kenarına kayarak düzgün bir duruş aldı. Kendinden emin görünmek istiyordu ama böyle görünebileceğine pek ihtimal vermiyordu. İçine apaçık nefretten merakı kadar bir sürü duygunun dolduğunu hissedebiliyordu. Kendi kendini kısa ve doğrudan cevaplar vermesi konusunda uyardı. Dosdoğru başhekime bakarak kardinali tanıdım dedi. Resmini pek çok kez görmüştüm. Fakat maalesef diğer iki beyi tanımıyorum. Adlarını söyleyecek misiniz? Gülptilil başıyla tasdik etti. Kardinalin yanına oturmuş şahsı göstererek Peder Callahan, kardinalin kişisel asistanıdır dedi. Callahan orta yaşlı, kelleşmekte olan bir adamdı. Gözlerinin çok yakınına itmiş olduğu kalın camlı gözlüklerden takıyordu. Kalemi tutmuş bloknota vurmakta olan parmakları kısa ve tombuldu. Peter'a başıyla selam verdi ama yerinden kalkmadı, elini sıkmadı. Diğer bey ise Peder Grozdik. Sana bazı soruları olacak. Peter başını salladı. Polonyalı soyadı taşıyan bu din adamı çok daha gençti. Hatta herhalde Peter'ın yaşlarındaydı. Yağsız, atletik bir vücudu vardı. Boyu 1.80'den uzundu. Siyah takım elbisesi ince bir bele uyacak şekilde dikilmişti. Kedi gibi uykulu bir hali vardı. Koyu renk saçları uzundu ama geri taranmıştı. Delici mavi gözleri, Peter odaya sokulduğu andan itibaren onun üstünden kalkmamıştı. O da kalkmadı, elini uzatmadı, sözlü bir selam vermedi. Fakat yırtıcı hayvanların hareketlerini anımsatan ürkünç bir hareketle öne eğildi. Peter adamın gözlerine bakarak, tahmin ederim ki Peder Grozdik'in de bir ünvanı vardır. Belki bu ünvanı benimle paylaşmak ister dedi. Grozdik, başdiyakozluğun hukuk birimindeyim dedi. Dümdüz, ifadesiz, pek az duygu ele veren bir sesi vardı. Peder'in soruları kanuna ilişkin olacaksa avukatının da burada bulunması daha iyi olur belki dedi Peter. Bunu Grozdik'in tepkisinden bir şeyler okumayı umarak bile bile soru şeklinde dile getirmişti. Peder, bizimle gayri resmi bir görüşme yapmaya razı olacağınızı umuyorduk diye yanıt verdi. Peter, bu elbette ne öğrenmek istediğinize bağlı dedi. Özellikle de Peder Callahan az önce fark ettiğim üzere şimdiki gibi not almaya devam edecekse. Daha yaşlı olan din adamı yazmakta olduğu harfin ortasında durdu, gözlerini kaldırıp daha genç olana baktı. Grozdik ona başını salladı. Kardinal kanepede Peter'ı dikkatle izleyerek hareketsiz kaldı. Peder Grozdik, itirazınız var mı diye sordu. Elimizde bu toplantının bir kaydının bulunması ilerleyen dönemlerde bizim olduğu kadar sizin güvenliğiniz açısından da önem kazanabilir. Hem hiçbir şey çıkmazsa kaydı yok etme konusunda mutabıkta olabiliriz. Fakat itirazınız varsa cümlesini bitirmeden sustu. Şimdilik yok. Belki daha sonra olur dedi Peter. Güzel, o zaman devam edebiliriz. Lütfen devam edelim dedi Peter kasılarak. 38. ayrımın sonu sayfa 319, devamı 39. ayrımda.